Ayrım 19.
Sayfa 175. Dayısının yanına da herhalde amcamgillere gidiyorum diyerek sıvışıyor olmalıydı. Amcamgillere gidiyorum diyecek yerde düpedüz bana geleceğini söylese, herhalde yine merak etmez bunlar dedi içinden. Bu kadın sahiden o kadar güveniyor muydu kızına? Ya gerçekten el ayak çekildikten sonra gizlice gelmeye kalkarsa ne olacak? Neler olabileceğini biliyordu tabii ama aslında kadın belliydi ki bütün bu olasılıkları hesap ediyor ve asıl öyle bir olasılıktan korkmuyordu. Bunu tahmin etmek güç değildi. Öte yandan hiç kuşkusuz farklıydı dayısının durumu. Yaşlı bir adam olduğu için kız umutlanmış olamazdı. Sonra adamcağız belli ki kılına bile dokunmamıştı. Zaten dokunamazdı. Fiziksel olarak buna gücü yoktu. Kadının daha fazla konuşmasını engellemek için biraz aksi bir müşteri edasıyla ''İyi bir şarabınız var mı?'' dedi yukarıdan bakan bir tavırla. ''Kalite şarabınız.'' Kadın rafları gösterdi. Tek elinkilerden başka şarap yoktu. Bu işten yöneticinin karlı çıkacağını düşünerek için için güldü ve çaresiz bir şişe rakı aldı. ''Armağan paketi yapmak için şöyle güzel bir kağıdınız da mı yok?'' Kuşkulu kuşkulu baktı yüzüne kadın. Hesap sorarcasına ve tam bir dedikoducu edasıyla. ''Kime götüreceksiniz bakalım?'' dedi. ''Yoksa aşağıda kazı yapan yabancıların yanına mı gideceksiniz?'' Her şey ne kadar çabuk duyuluyordu burada. Yanıtlamadığını görünce kadın utanır gibi oldu. ''Benim kız söyledi de'' dedi. ''O gavur karısı sizi oraya çağırmış geçen gün.'' Yeni tanıştığım bir hanımın evine böyle gece vakti elime bir şişe rakı alıp gitmem. Hem o hanım Türk ve çok saygın bir insan. Kadın dudağını büktü. Öyle dediyse öyledir. Belki sonradan olmuştur. Daha önce de buradaydı ama o zaman Türk değildi. Gece bekçisi de böyle söylemişti. Çadır büfedeki küçük kız da. Saçma dedi içinden. Yabancı olsaydı neden kendisine ben Türk'üm diye yalan atsındı? İşleri güçleri bakımından bir hayli benzerlik vardı iki kadının arasında. Ayrıca gece bekçisinin tanımına göre sandığının aksine dayısının sekreteri olan kadın da anlaşılan hayli genç ve güzel biriydi. Bunları yadsıyamazdı. Hatta için için herkesin söylediklerinin doğru olduğuna kendisi de inanıyordu. Aklını karıştıran tek şey kadının durup dururken Türk'üm demiş olmasıydı. Bir de tabii o ilginç küf kokulu isim. ''Yöneticilere davetliyim.'' dedi bu kez sesini biraz daha sertleştirerek. ''Akşam yemeğine. Şunu saracak doğru dürüst bir kağıdınız yok mu?'' Yöneticilerden söz ettiğini duyunca eli ayağı dolaştı kadının. Sonunda bir gazetenin parasız ek olarak verdiği, o yıl lig şampiyonu olan futbol takımının kuşe kağıda basılı renkli posterine sardılar rakı şişesini. Yöneticinin takım tutup tutmadığını bilmiyordu. ''İnşallah rakip bir takımı tutmuyordur.'' dedi içinden. 17. Yöneticilerin evi ana cadde üstündeydi. Birmanya kıyı kasabalarındaki İngiliz koloni evlerini andıran değişik bir mimari yapısı vardı. Plaja çok yakındı ama biraz çukurda kaldığı için deniz pek görünmüyordu. Yukarı taraftaki kooperatif evlerine göre daha bakımlı, daha gösterişli, daha büyüktü. Genellikle ön tarafta açık meşe rengi ahşaptan kocaman bir pergolanın altındaki geniş verandada oturuyorlardı gece gündüz. Bahçe setlerden oluşmuştu. Birbirinden güzel çiçekler, ağaçlar belki biraz fazlaca sıkış tepişti ve nedense ona fırtınalı denizleri anımsattı ilk gördüğünde. Manzara bir yana bırakılırsa bu evin tepedeki eve göre tek sakıncalı tarafı yoldan durmadan gelip geçen arabaların gürültüsüydü. Söylediğinde belki biraz da alınarak kısa zamanda alışıyor insan demişti yönetici. Doğruydu. Yaşamını sabahtan akşama, akşamdan sabaha sınırlı bir mekanda hep aynı belirli sayıda insanlarla birlikte sürekli makine gürültüleri, dalga hışırtıları, okyanus rüzgarlarının uğultuları içinde geçirmiş bir insandan daha iyi kim anlayabilirdi bunu? Japonya'dan yükleyip Süveyş'in geçişe izin vermemesi nedeniyle Cape Town'dan dolaşarak İstanbul'a getirdikleri dev petrol tankerinin makineleri öyle bir ses çıkarıyordu ki hemen her türlü makine gürültüsüne alışık olduğu halde belki biraz da sorumluluk duygusunun etkisiyle günlerce rahat uyku uyuyamamıştı. Sonra Bir de bakmıştı ki alışıvermiş. Ninni gibi gelmeye başlamış uğultu ona. Doğru dedi içinden. Her şeye alışılıyor. Gemiler dışında bir yerde yaşama düşüncesi bile bir zamanlar ürkütücü görünüyordu gözüne. Singapur'daki o masal günlerini bir yana bırakırsa, geçici süreler için bile olsa karada geçirdiği zamanları hep bir karabasan olarak anımsamıştı yıllar boyunca. Gel geç sevgililer, çirkin insanlar, pis yataklar, limanların nem ve tuzlu balık kokan kötü meyhaneleri, hep surat asan, kapısını yüzüne kapatan bir kadın, ondan sadece pahalı hediyeler ve bol harçlık bekleyen bir kızdan oluşuyordu gemisinin dışındaki dünya. Oysa sürekli olarak yaşamak üzere ilk kez bir gemiye ayak bastığı günlerde üzerine çöken o korkunç yalnızlık duygusu da aslında şimdi hissettiğinden daha farklı değildi. Hepsine alışılıyordu. Bir süre iğneyle uyuşturulmuş diş ağrısı gibi varlığını unutuyordu insan. Kalabalığın, yalnızlığın, pisliğin ve bütün çirkinliklerin. Hatta güzellikler bile bir sis perdesi arkasında görünmez oluyordu. Bir zamana kadar. Sarhoşluklar, kavgalar, kara sevdalar, cinayetler derken manometre hızla yükseliyor, kazan patlama noktasına geliyordu. İşte tam o noktada öğrenmişti dayısının öldüğünü ve yeni Foça'daki evi ona bıraktığını. Tam zamanıydı, çıldırmak üzereydi çünkü ya da kendisini öldürecekti. Büyük bir hevesle hemen emekliliğini istedi. Her şeye yeniden başlayacaktı. Karısından ayrılalı epey oluyordu. Zaten çoktandır kızı da boşlamıştı onu. Annesi o nankör ve nemrut kalık kızıyla yaşıyordu. Eskiden kalan hiçbir şey bırakmayacaktı yaşamında. Belki bir tek Beykoz'daki ev. Kışın başını sokacağı başka bir yer olmadığı için. Neyse ki orada da artık pek kimsesi yoktu. Arkadaşlarının her biri bir tarafa dağılmıştı. Ama alışabilecek miydi bu yepyeni hayata? Öylesine korkuyordu ki. İlk gün kaptanla ve arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra bir daha dönmeyeceği gemisinden ayrılıp ölene kadar yaşayacağı karaya ayak basarken birden bir yılgınlık hissine kapılmıştı. Neredeyse salya sümük ben vazgeçtim dönmek istiyorum diye ağlamaya başlayacaktı. Sonra beklemekten sıkılan taksi şoförünün öfkeli korna sesi onu gerçeklik dünyasına döndürmüştü. Ama işte hiç olmayacak şey olmuş, hiç alışamayacağını düşündüğü bugünkü yaşamına farkında bile olmadan sıkı sıkı sarılmıştı. Şimdi de geri dönmekten ödü kopuyordu. 46 yaşında emekli olmaya karar verdiğinde yeniden evlenmek de var mıydı aklında? Geriye dönülebilse belki sadece onunla evlenmeyi düşünebilirdi. Oysa bu fırsatı kaçırmıştı. Geriye dönmek olanaksızdı. Onu tanıyıncaya kadar ve ondan sonra kadınlar ve oğlanlar sadece cinsel bir meta olarak çıkmışlardı karşısına. Ve o da onlara kendisine tattırdıkları zevkler ölçüsünde değer vermiş, bedellerini ödemiş, bedelleri kadar yer açmıştı yatağında. Çok gezde tiksinti duygusuydu arkalarından belleğinde kalan, bir çöplük gürültüsüydü. Yeniden başlayacağı yaşamında artık temizlikler olsun istiyordu. Buraya yerleştiği günden beri bilinçli olmasa da belki de bu yüzden yaşamını keşişler gibi sürdürmeyi yeğlemişti. Bir gün yeniden evlenir miydi? Böyle bir şey olursa açıkça söylemekten çekinirdi ama ona geçmişi anımsatmayacak yepyeni ve galiba çok genç birisi olsun isterdi. Şu bakkalın kızı gibi biri örneğin. Neden olmasın? Ama ya dayısı? Onun güçsüz bir erkek olduğunu biliyordu. Kadınlarla olan bütün ilişkilerinin düşsel yakınlıklar olduğunun kanıtları elinin altındaydı. Ama yine de ya yazdıkları doğruysa? O kızla bir şeyler yapmışlarsa? Kendisinin bile çirkin diye nitelendirebileceği bir şeyler yapmışlarsa? O zaman ne olacaktı? Ben de kendime dert arıyorum galiba diye söylendi içinden. Olmayacak duaya amin demenin sırası mı? Yöneticilerin evinin önünde eski sarı Volvo'sundan inerken bunlar geçiyordu aklından. Adet olduğu üzere bahçe kapısının önünde sarılıp öpüştüler. sevimli bir insandı yönetici. Balıklarını kızartırken vakti kerahatin geçmekte oluşundan hafifçe yakınarak, "Dayınız öyle pek içkici değildi ama ne zaman içeceğini, ne kadar içeceğini iyi bilirdi," dedi. En iyisi galiba yöneticinin geç kaldığını ima eden sitemini anlamazdan gelmekti. Kadehini eline alarak, "Dayının ruhuna içelim o zaman," dedi. "İlla masaya oturmak şart mı?" Birer yudum içtiler. Yönetici, "Haklısınız ama zaten her şey hazır," dedi. "Hadi artık buyurun. Mezelerden başlayabiliriz." Kocasının duman ve koku çıkarmayan özel bir ızgarada pişirdiği kocaman peygamber balığıyla iri iri barbunyaların yanı sıra zahmete girmeyeceğim demiş olmasına karşın göz kamaştırıcı bir sofra düzenlemişti yöneticinin karısı. İsimlerini bile bilmediği çeşit çeşit mezeler, dolmalar, beğendiler, ezmeler, nefis bir salata ve turşu. Ev sahibinin gösterdiği yere geçip oturdu. Buradan deniz daha iyi görünüyordu. Yöneticinin karısı, "Siz de iyi içiyormuşsunuz, duyduğuma göre," dedi. "Kimden duydunuz?" diye sormadı. Buraya gelirken sorguya çekileceğini hesap etmişti zaten. "İnsan deniz kenarında olur da içmez mi?" diyerek geçiştirmeye çalıştı. "Bakın, bunda haklısınız," dedi yönetici. "Ben de buraya gelince azıyorum. Hanım öyle söylüyor. Dayınız da öyle derdi. Bir kere Kalamış'taki evinde konuk etmişti bizi. Siz tabii bilirsiniz. Bana sorarsanız doğrusu orası buradan çok daha güzeldi. Geniş, ferah, bakımlı. Deniz ayaklar altında. Ama İstanbul benim resmi mekanım. Orada kendimi hep kürsüde ders veriyormuş gibi hissediyorum," demişti rahmetli bir gün. "Bu yüzden orada hele tek başına olduğu zaman içki içmek içinden gelmiyormuş." "Kendi açısından haklıydı tabii. Doğrusu ben onu hiç içki içmez bilirdim. Bana gelince. Denizde günler, haftalar, hatta bazen aylar boyunca denizden ve gökyüzünden başka bir şey görmeden yolculuk etmek zorundaysanız özel ve resmi mekanlarınız birbirine karışır." Tabaklara servis yapmakta olan yöneticinin karısı konuşmalara pek katılmamakla birlikte onları ilgiyle dinlemekteydi. "Dayınız burasını en çok neden seviyordu biliyor musunuz?" diye söze karıştı. "Belki gençlik günlerini anımsadığı için. Buradaki koylarda çalışmışmış yıllar önce. Nostaljik bir duygu. Tabii çiçekleri çok seviyordu. Gerçi Kalamış'taki köşkünün bahçesi bir harikaydı. Ama aslında bana kalırsa burada tek başına kendi istediği gibi bir bahçe yapmıştı da ondan burasını daha çok seviyordu. Kimseyi karıştırmamıştı işine. Tam istediğim gibi deli dolu bir bahçe oldu burası," diye sevinirdi. "Biz karıştırdık da iyi halt ettik," dedi yönetici. "Karman çorman bir şey oldu çıktı. Ama açıkçası dayınızın çiçeklere bakışı çok başka türlüydü. Onlar yaşamdan kopmamamı sağlayan göbek bağlarım. Onlarla bütünleşiyoruz. Onlar toprağa kök salarken beni de evrenin derinliklerine götürüyorlar. Her bahar buraya geldiğimde onlar yeniden yaprağa ve çiçeğe durduklarında ben de yeniden yeşermeye başlıyorum," derdi. "Bahçenizdeki bütün çiçekleri, bütün ağaçları kendisi seçmiş, kendi elleriyle dikmiştir. Tarhlar arasındaki karo taşlarını bile kendi elleriyle yerleştirmiştir. Bunları yaparken galiba hep sizi düşünürdü." Dayısı bu kadar şiirli konuşur muydu? Sanmıyordu ama yönetici şair adamdı. Elbette öyle anlatacak. Olaya o gözle bakacaktı. Yönetici, "Ama benim için durum biraz daha farklı," diye sürdürdü konuşmasını. "Benim de eşimin de bahçeyle uğraşacak vaktimiz olmadı. Bir bahçe mimarı arkadaş düzenledi. O da kendi zevkine göre bir şeyler yaptı işte. Elbette burada deniz, manzara, bahçe, her şey çok güzel. Ama bunlar bizim İzmir'deki evimizde de var. Biz Karşıyaka'da, Bostanlı'da oturuyoruz. Sahilde. Arka tarafımız bahçe. Ne var ki İzmir bir büyük kent. Sabahları gazete almaya gitmek için bile giyinip kuşanmak gerek. Oysa burada görüyorsunuz işte, sırtınızda bir tişört, ayağınıza bir şort geçirdiniz mi tamam. Konuk bile ağırlayabiliyorsunuz. Burasının en çok işte bu rahatlığını seviyorum. Ciddi sayılabilecek bir şekilde giyinmiş olan konuğuna kendi kılıklarını bağışlatmak için söylüyordu galiba bu sözleri. Gerçekten de karı koca yöneticinin dediği gibi birer tişört, birer şort, ayaklarında birer keten ayakkabı son derece rahat kılıktaydılar. Haklısınız dedi o da. Yazlıkta olmanın en iyi taraflarından biri bu galiba. Kılıklarına bakarak bir kapıcı ile bir bakanı ayırt edemez insan Deniz'de. Bakan deyince, peki memleketin halini nasıl görüyorsunuz dedi yönetici. Konuşmanın akışını özellikle değiştirmek isteyerek. Siz uzun süre yurt dışında bulunduğunuz için belki bizden daha iyi görüyorsunuzdur olan bitenleri. Dışarıdan bir bakışla. Ne diyebilirdi? Evet dedi. Tuhaf şeyler oluyor. Yalnız tuhaf mı? 12 Eylül öncesine döndük. Daha da beter. Solcuları ezdiler ya, şimdi de başımıza kökten dinciler, ülkücüler tebelleş oldu. Kıbrıs sorunu falan derken bir de Güneydoğu sorunu çıktı başımıza. Kan gövdeyi götürüyor. Kürtler, Türkler, ağalar, aşiretler, PKK'lılar, askerler, özeltimler, korucular, öğretmenler, kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar. Bunların hepsini biliyordu. Ama o bütün bunların dışındaydı ve kimse onun kılına dokunamazdı burada. Herkes kendi başının çaresine baksın. Ayrıca dayısının ileri sürdüğü gibi belki de bir tümcesinin bile değiştirilmesi olanaksız olan bir senaryonun yeniden sahnelenmesinden başka bir şey değildi olan bitenler. Öyleyse üzülmeye de gerek yoktu. Benim depremden çöken duvarı tamir için gelen çocuklardan biri Kürtmüş dedi. Bir şeyler söylemiş olmak için. Erzurumluymuş ikisi de. Liseden arkadaşlarmış. İkisi de iyi çocuklardı. Türk olanı özeltime girmek istiyormuş. Kürt olanı da polis olmak istiyormuş. Yöneticinin karısı boşuna uğraşmasın dedi. Yapmazlar. Gördünüz mü dedi yönetici. Memleketi işte böyle biz kendi elimizle parçalıyoruz. Bir sessizlik oldu. Yöneticinin karısı onun politikadan pek hoşlanmadığını, kocasının konuşmasından sıkılmış olabileceğini hissederek yemekleri işaret etti. Hadi buyurun, acıkmadınız mı daha? Yemeğe başlarken kaldırdığı ilk kadehten bir yudum daha aldıktan sonra oruç bozar gibi büyükçe bir parça yeşil domates turşusu attı ağzına. İnanılmaz bir şey bu dedi. Nereden buldunuz hanımefendi bu mevsimde bu nefis turşuyu? Yöneticinin karısının kendisine özel bir yöntemle hazırladığı turşu 3 günde oluyormuş. Dayınız da çok severdi bunu dedi kadın. Çok kolay. İsterseniz size tarifini vereyim. Duyduğuma göre siz de güzel yemek yapıyormuşsunuz. Hani derler ya, oğlan dayıya kız halaya çekermiş. Onun gibi görünüşte pısırık bir adamdan hiç beklenmez ama belki de gençliğinde dağda bayırda dolaşırken edindiği deneyimlerden olsa gerek, dayınız bayağı güzel yemek pişirirdi. Güzel içki sofrası hazırlardı. Şaşırdı. Dayım mı dedi. Hayret. Bunu hiç düşünmemiştim. Bana gelince, gerçi bir gemicinin de her konuda başının çaresine bakması gerekir ama ben yemek konusunda pek yetenekli sayılmam. Kim söyledi size güzel yemek pişirdiğimi? Geçen gün bakkalın karısıyla konuşuyorduk da, bekar ama maşallah kendisine bakmasını biliyor dedi sizin için. Aldığınız malzemeden belli oluyormuş. Herhalde bu yüzden yeniden evlenmeyi düşünmüyorsunuz. Böylece de balıklama girmiş oldular konuya. Yok canım, yeniden evlenecek olsam herhalde karım iyi yemek pişiren biri olsun diye ısrar etmem. Şaka bir yana, evlilik konusunda hani ne derler, insan bir kere sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yiyor. Onun için, yönetici bu arada balık servisi yapıyor, konuşmalarla ilgili değilmiş gibi görünüyordu. Karısı biraz her şeyi bilen, biraz hoşgörülü, biraz da meraklı bir tavır takınarak, sizin gibi bütün yaşamı uzak denizlerde, heyecanlı serüvenler içinde geçen bir insanın bizimki gibi durağan bir yaşamı benimsemesinin kolay olmadığını kabul ediyorum dedi. Ama artık her şeyi geride bıraktığınıza göre kendinize yeni bir yuva kurmayı düşünmelisiniz. Öyle mi diyorsunuz? Değil mi? Olumsuzluk belirten bir şekilde başını salladı. İlk zamanlarda hoş ve heyecanlı bir serüvendi belki uzak yolculuklara çıkmak. Yeni ve egzotik limanlar görmek. Yeni insanlarla birlikte olmak. Babamın beni denizcilik okuluna yazdırırken dediği gibi her limanda değişik sevgililer edinmek. Ama dışarıdan olağanüstü görünen, bitmesi hiç istenmezmiş gibi gelen bu serüven giderek can sıkıcı bir tek düzeliğe dönüşüyor. Bu tek düzeliği parçalamak hiç de kolay değil. Zayıf taraflarımı biliyorum. Hem artık her şey için çok geç. Öylesine kabuk bağladım ki bir kadınla yeniden uzun süreli bir birlikteliği göze alamam. Durun bakalım, evlilikten çok şey bekliyorsunuz galiba. Kendi kendisine yeterli bir erkeğin sizin gibi her şeyi görmüş geçirmiş bir insanın tek gereksinmesi onu tanrı baba bilecek bir eştir. Bana sorarsanız. Öylesini nereden bulacağım? Ben birini buldum bile. Sonra gözünü her şeyin farkındayım dercesine kırparak bizim bakkalın ki bayağı hoş kızdır diye ekledi. Sizi öyle bilecek, her şeyiyle size bağlanacak, saçını sizin için süpürge edecek bir kız. Çok temiz, dürüst ve duygulu bir kızdır bakkalın kızı. Onun duraksadığını görünce ümitlenerek siz de öyle bulmuyor musunuz dedi. Tahmini doğru çıkıyordu. Kızın anası kollarını sıvamıştı. Ağların ilmekleri sıkışıyordu çevresinde. Çaresizce, gerçekten de sevimli bir kız dedi. Ne var ki benim için hayli genç. Bundan 20 yıl önce olsaydı arkadaşlık etmeyi düşünürdüm. Siz de o kadar yaşlı değilsiniz canım. Kız da pek küçük sayılmaz. 28 yaşında. Tam size göre. Kaldı ki erkek için yaş sorun değil. Hadi hadi. Sultanlıktan vazgeçmek istemiyorsunuz da ondan. Ah siz erkekler. Horozlar gibi gözünüz çöplükte. Dayınızdan örnek alıyorsunuz anlaşılan. Fırsatın eline geçtiğini düşünerek doğru mu gerçekten dedi. Dayımın birçok kadın arkadaşı varmış. Onlarla da tanışmış mıydınız? Tam bir yaşlı kurttu o. Gerçekten mi? Ben de sanıyordum ki karı koca anlamlı anlamlı bakıştılar. Bizimki takılıyor dedi yönetici. Dayınız tanınmış bir adamdı. Birkaç kez buraya Menemen'deki kazılarla ilgili olarak onunla röportaj yapmak üzere gazete ve televizyonlardan güzel güzel hanımların, muhabirlerin geldiğini biliyorum. Ama onlar dışında